Ayrım 15, sayfa 146. Havala, Murat Ağırel. Almanya'nın 15 bin kişilik aşireti. Şimdi gelelim klan liderliğinden yazarlığa geçen Mahmut el-Zeyn ve onun büyük ailesine. Resmi kayıtlara göre Lübnan'da görünen Zeyn aslında Mardin'in Savur ilçesinin yerel adıyla Rajve, Türkçe adıyla Üç Kavak olarak bilinen köyünden. El-Zeyn ailesinin hala önemli bir kesimi bu köyde yaşıyor. El-Zeyn klanı ise Almanya'daki en büyük klan. Bazı kaynaklara göre 5000, bazılarına göre ise 15000 mensubu var. Klanın lideri El-Zeyn kendi tarihini Lübnan'dan başlayarak anlatsa da Mardinli, Mühellemi, Arap kökenli bir aileden olduğu biliniyor. Zaten Türkiye'deki akrabaları da bunu gizlemiyor. Kendisinin de kitabında söylediği gibi 1982'de eşiyle birlikte Almanya'ya gelen Zeyn'in Türkiye'deki adının Mahmut Uca olduğunu Berlin polisi açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre 1966 Mardin Savur doğumlu olduğu kaydedilen Berlin'in bu en önemli mafya babası klanının yani aşiretinin adını kendisine soyadı olarak seçmiş El-Zeyn. Alman basınında yer alan bilgilere göre Mahmut El-Zeyn 10 çocuk babası. Resmi kayıtlar onun Alman devletinin yardımıyla yaşadığını gösteriyor. Ama gerçekler tabii ki böyle değil. El-Zeyn'in Lübnan'da 7 kez vücut geliştirme şampiyonu olan Yusuf El-Zeyn adlı kardeşinin yanı sıra Ali adlı kardeşinin kendisiyle aynı adı taşıyan Ali adlı oğlu bir ağır siklet boksörü. Kökeni Türkiye'den olduğu bilgisi bizzat onu yargılayan Alman savcının bulguları olarak mahkeme kayıtlarına geçmiş durumda. Savcının o zamanki bulgularına göre El-Zeyn'in babası halen Savur'un Üç Kavak köyünde ya da Arapça adıyla Rajidiye köyünde yaşıyordu. Savcı Mahmut Uca olarak tespit ettiği El-Zeyn'in 2002'de Türk vatandaşlığından çıkarıldığını da söyledi. Ancak Mahmut El-Zeyn tüm bunları yalanladı ve mahkemeye Türk vatandaşlığı hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. El-Zeyn, Mart 2008'de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İltica talebi 1984 yılında reddedilmişti ve karar 1988 ve 1992'deki itirazlarına rağmen onaylandı. 2002 yılında resmi olarak Türk vatandaşlığından çıkarıldığı için mahkum olduktan sonra Türkiye'ye sınır dışı etme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye'deki zorunlu askerlik hizmetinden kaçtığı iddia edildi. El-Zeyn'in babası Arapçası Rajidiye olan Mardin'in Üç Kavak köyünde yaşıyordu. Yargılaması sırasında El-Zeyn'e isnat edilen en önemli suçlama, 2-3 haneli milyon avroluk uyuşturucu trafiğini yönettiği iddiasıydı. Eylül 1998'de uyuşturucu kaçakçılığına yardım ve yataklık yapmaktan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığında, savcı ve polis mahkeme salonunda bu kararın çok hafif bir ceza olduğuna bağırarak itiraz etti. Ama yargıçlar soruşturmanın sonuçlarının daha yüksek bir cezaya izin vermediğini açıkladı. Almanya'nın Ruhr bölgesinde yaşadığı söylenen El-Zeyn bir kez daha 2005 yılında yargılandı ve hapis cezası aldı. Suç yine aynıydı, uyuşturucu kaçakçılığı. Alman basınında yer alan bir habere göre 2003 yılında Mahmut El-Zeyn, dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile dönemin Alman İçişleri Bakanı Otto Schily arasında bir görüşmenin konusu oldu. O günlerde Başkan ve El Habibi lakaplarıyla tanınan Mahmut El-Zeyn'i Türkiye'ye iade etmek isteyen Alman İçişleri Bakanı bunu bizzat Bakan Aksu'yla görüştü. Pasaportunu yok ettiği için hangi ülke vatandaşı olduğu anlaşılamayan El-Zeyn'in Almanya'nın başkenti Berlin'deki genel evleri işlettiği, birçok yeri haraca bağladığı ve büyük bir servet sahibi olduğunu söyleyen Alman İçişleri Bakanı onu araştırmak için özel bir ekip kurdu. Alman istihbaratı Lübnan'da yaptığı araştırmada El-Zeyn soyadının çok saygın bir aileye ait olduğunu, ancak bu kişinin Lübnan'da olmadığını, Türkiye'den olduğunu ve Mardin nüfusuna kayıtlı olduğunu belirledi. Alman istihbarat görevlileri bu amaçla Türkiye'ye gelip araştırma yaptı ve El Zeyd'in nüfus kayıtlarına ulaştı. Şili, Aksu ile yaptığı görüşmede El Zeyd'in Türk vatandaşı olduğunu, bu nedenle Türkiye'ye iade etmek istediklerini bildirdi. Şili nüfus kayıtlarını da Aksu'ya vererek bu kişinin Türk vatandaşı olduğunu tespit ettik. Bu kişiyi de size iade etmek istiyoruz dedi. Belgeleri inceleyen Aksu ise 25 yıldır Türkiye'ye girmeyen ve askerliğini yapmayan bir kişinin vatandaşlığı otomatikman düşer dedi. Aksu bu kişinin 25 yıldır yaşadığı Almanya'nın vatandaşı olmasının daha mantıklı olacağını vurgulayarak Şili'nin iade teklifini reddetti. Öte yandan El Zeyn ailesinin adı bir de Mehmet Eymür'ün deşifre kitabında gündeme geldi. Eymür'ün kitabında terör örgütü Asala ile mücadelede Abdullah Çatlı ve ekibi değil, Mardinli El Zeyn ailesi etkili olduğu iddiası ise aile tarafından yalanlandı. Eymür kitabında Asala'nın merkezinin Beyrut olduğunu ve Hiram Abbas'ın Mardinli bir grupla Asala'ya öldürücü darbeler vurduğunu ileri sürmüştü. Eymür şunları söylemişti. Mardinliler grubu reisinin Mahmud El Zeyn olduğu kalabalık bir aile. Lübnan'da yaşayan El Zeyn ailesi Mardinli Sincar aşiretiyle yakın akrabalardı. El Zeyn ailesi daha sonra Almanya'da Berlin'e yerleşmiş, Berlin'de Kürt ve Araplardan oluşan 14 aile bulunuyor. Bu grupların en büyüklerinden birinin lideri, kendisini Kürt olarak tanıtan Mahmud El Zeyn. Berlin Cumhurbaşkanı lakaplı Mahmud El Zeyn'in grubuna da El Zeyn ailesi deniliyor. Ancak bu iddia yine aile tarafından reddedildi. 18 yıl önce Almanya'dan dönerek Mersin'e yerleşen Feyzi El Zeyn, Eymür'ün aileyle hiçbir bağlantısı olmadığını, ortaya attığı iddiaların da doğru olmadığını söyledi. Eymür'ün Alman istihbaratıyla bağlantılı olduğunu öne süren Feyzi El Zeyn, bizi oradan göndermek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Ailemizi ve özellikle Mahmud El Zeyn'i sınır dışı etmek için böyle bir lekeleme kampanyasına tabi tuttular diyerek kendini savundu. Birkaç sayfa önce anlattığım Mersin'de yakalanan Heysem Miri'nin içinde bulunduğu Miri klanı da tıpkı El Zeyn gibi 1980'lerin başında Lübnan Savaşı'ndaki mülteci hareketinin bir sonucu olarak Almanya'ya gelmişti. Klanın ana odağı Bremen klanının sadece 2600 mensubu burada yaşıyor. Ülke çapında ise sayılarının 8000'i bulduğu düşünülüyor. Onlar da 100 yılın başında Lübnan'a yerleşmiş Mardinlilerdi. Birkaç bin üyeye sahip olan Miri klanı çok sayıda uyuşturucu kaçakçılığı, hırsızlık ve gasptan sorumlu tutuluyor. Klan başkanı İbrahim Miri, Kasım 2019'da Lübnan'a sınır dışı edildi. Dipnot Müjgan Halis, Mardin'den Lübnan'a, Lübnan'dan Berlin'e, Almanya'nın Mardinli mafya babası hayatını kitaplaştırdı. Independent 4-11-2020. Böyle çok fazla klan var. Diğer biri ise Ebu Çaker klanı. Aile şüpheli ünlerini esas alarak Alman rap sahnesine katılımları ve 2010'daki Berlin poker soygunu ile elde etti. Ebu Çaker'in hikayesi de Lübnan'daki iç savaştan sonra Almanya ve Danimarka'ya kaçan Filistinli bir aileye dayanıyor. Aile daha sonra Berlin'de birkaç yüz kişiden oluşan büyük bir aileye dönüşüyor. Suç yelpazelerinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, soygun, hırsızlık, adam kaçırma ve kadın ticareti gibi başlıklar yer alıyor. Bu klanın başının Arafat Ebu Çaker olduğu sıkça haberlerde geçiyor. Bir diğeri de Remmo klanı. Onlar da diğerleri gibi Mahallemi, Mardin kökenli ve Beyrut'tan gelen bir klan. Yaklaşık 500 üyesi olduğu düşünülüyor. Berlin'de klan üyeleri milyonları bulan emlak dolandırıcılığından suçlu bulundu. Başka pek çok şiddet suçlarına karışan Remmo klanı uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlarla sicilini büyüttü. Berlin Bode Müzesi soygununu bu klanın yaptığı düşünülüyor. Remmo klanı ayrıca 5 yıl önce Berlin merkezindeki bir bankadan 9.8 milyon euro çaldı. Berlin polisi bu paranın önce Lübnan'a çıkarıldığını, daha sonra orada aklanarak Berlin'de gayrimenkul yatırımlarına dönüştürüldüğünü düşünüyor. Bunlardan ayrıca Omeryatlar kladı da var. Onların da Mardin ve Lübnan geçmişi bulunuyor. Ruhr bölgesinde oldukça etkili olan bu klanın politikaya girmiş mensupları da olması dikkat çekiyor. Kısacası Mardin'den Lübnan'a, oradan da Almanya'ya göç etmiş. Orada büyüdükten sonra suçlara bulaşmış. Almanya'ya göç ederek burada örgütlenmiş birçok aşiret var. Almanya bunlara klan diyerek kategorize etmiş. Bulaşılan suçlar arasında uyuşturucu kaçakçılığı birinci sırayı tutuyor. Aslında şunu demeye çalışıyorum. Bu işi yapan örgütlenmeler az çok belli. Suyun başını tutarsanız tüm kontrol sizde olur. Ancak görüyorsunuz, elleri kolları o kadar uzun ki polisin de gidebileceği sınırlar aslında çok kısıtlı kalıyor. O nedenle uyuşturucu kaçakçılığındaki tablonun büyüklüğünü anlamanız için Haysem Miri ve El Zeyn özelinde bu işlerin nasıl yürütüldüğünü görün istedim. Türklerin kurduğu havala sistemi. İşte tüm bu klanlar, aşiretler, çeteler, örgütler, artık adına ne derseniz deyin, paralarını aklamak için ya Türkiye'ye getirdiler ya da Türkiye üzerinden başka ülkeye taşıdılar. Kullanılan sistem ise havala. Alman polisi bu işi o kadar ciddiye almış ki otoyolda Halet Ağa'nın uykusuzluk çekmesi sonucu yaşanan kaza aslında bütün bir suç ağını da ortaya çıkarmış durumda. Almanların soruşturması derinleştikçe sistemin içerisinde bir şirket değil, birçok şirketin olduğu tespit ediliyor. Metal şirketleri, kuyumcular, telefon aksesuarı firmaları. Yani örgüte ait legal görünümlü ticaret yaptığı izlenimi verilen şirketleri olduğu tespit ediliyor. Soruşturmayı yöneten müfettişler karşılaştıkları tablo karşısında şaşırıyorlar. Elde ettikleri bulguları inceledikçe karmaşık ilişkiler ağının olduğu bir yapılanma ile karşılaşıyor. Asıl amaçları ise sadece ulaştıkları kişileri değil, tüm sistemi çökertmek. Zaten örgütü de hemen çözemiyorlar. Bu yapıyı anlamaları bir yıl sürüyor. Öyle yerlere uzanıyor ki sadece bu soruşturmayla uğraşan Alman polis sayısı 1000'i geçiyor. Elde edilen bulgular neticesinde mali soruşturma başlıyor ve sonra işin rengi değişiyor. Ortaya çıkan tabloda Alman devletinin uğradığı maddi bir zarar var. Ancak soruşturma sürerken karşılarına daha büyük bir sorun çıkıyor. İlk bakıldığında kurulan sistemin ana amacı kayıt dışı para transferi. Ancak transfer edilen para kime ait? İşte tam bu noktada müfettişlerin elde ettiği sonuç terörün finansmanı ve kara para olarak karşılarına çıkıyor. Öncelikle bununla mücadele etmeyi amaçlayan Devlet Kriminal Polis Dairesi'nin özel bir birimi tarafından operasyon gerçekleştiriliyor. Bu örgütün devlet kurumlarında çalışanlardan destek almadan aklama işlemlerini yapamayacaklarını tespit ediyorlar. Örgüt ile işbirliği yapan kişileri arıyorlar. Yapılan tespitlere göre vergi soruşturması çalışanlarının da bu işin içinde olduğunu görüyorlar. Şüpheliler hemen sıkı takibe alınıyor. Düsseldorf savcılığının başlattığı soruşturmasındaki ana suçlama, örgütün Almanya'dan özellikle Türkiye'ye yasa dışı para transferi yapmak için yine yasa dışı bir sistem kurmak. Tespit edebildikleri rakamın ise iddianamede 200 milyon avronun üzerinde olduğu belirtilmiş. Bu satırların yazıldığı günün kuruyla Türk lirası karşılığı 6 milyar 400 milyon lira yapıyor. Düsseldorf savcılığı bütün verileri topladıktan sonra Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti Kriminal Polis Bürosu operasyonu başlatıyor. Yaptıkları çalışma neticesinde iş yerleri aranmaya başlanıyor. Yaklaşık 800 dedektifle Kuzey Rhein-Westfalia polisi 19 Kasım 2019 Salı günü para tacirlerine karşı harekete geçiyor. Neuss ve Düsseldorf dahil olmak üzere Hollanda ve 5 federal eyalette 60'tan fazla özel daire, metal şirketi ve kuyumcu arandı. Bu aramalara BaFin Bankacılık Denetleme Kurumu çalışanları da katılıyor. Sanıklar Almanya'dan Türkiye'ye fark edilmeden nakit transferi sağlayacak yasa dışı bir sistem kurmakla suçlanıyorlar. Operasyon günü geç saatlere kadar süren baskının odak noktasının ise Büyük Duisburg bölgesi olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında da Düsseldorf, Hesse, Baden-Württemberg, Berlin ve Hollanda'da çeşitli adreslerde de aramalar yapılıyor. Kapılar kırılıyor, kepenkler kaldırılıyor, kasalar açılıyor. Weseler Strasse'de, Marxloch'taki çok sayıda kuyumcuda aramalar gerçekleştiriliyor. Duisburg şehir merkezindeki bir kuyumcu dükkanında o kadar büyük miktarda nakit ve altın külçe ele geçiriliyor ki müfettişler bunları taşımakta zorluk yaşıyorlar. Fotoğrafta da görüldüğü gibi kasa kasa altın çıkartılıyor. Evet, buraya fotoğrafı koymuş bir polis arkadan polizay, NRW 2622 numaralı polis ve kasalar gözüküyor. Soruşturmada 27 sanıktan şüpheleniyorlar ancak sadece 6 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Suçlama suç örgütü kurmak ve Almanya'nın ödeme hizmetleri denetleme yasasını ihlal etmek. Soruşturmada adı geçen 5 isim ancak iddianamede adı geçen 6 kişi: Yalçın, Karasu ve Hasan Kaplan, İbrahim Güzel, Mehmet Güzel, Ahmet Güzel ve Sercan Dönmez. Dipnot: Landgericht Düsseldorf 014 KLS 2 Taksim 21 23.11 2021. Bu isimlerden Yalçın, Karasu, Hasan Kaplan, Mehmet Güzel ve İbrahim Güzel Almanya yapılanması, Sercan Dönmez, Mustafa Karasu, Ahmet Güzel ise Türkiye ayağı olarak belirtiliyor. Bu örgütün bir de Kıbrıs ayağı olduğu, Kıbrıs ayağını ise Karasu Gold adlı firma ile Hüseyin Karasu'nun yönettiği iddia edilmiş. Hatta gözaltına alınan şahıslar ve tutuklanan Yalçın Karasu, kendi isimleri dışındaki isimleri koruyarak bazı isimlere ulaşılmaması, sistemin açığa çıkmaması için çabalıyor. Kuzey Rhein-Westfalia Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonlar neticesinde artık bir açıklama yapmak zorunluluğunda hissediyor. Yaptığı açıklamada baskınları yasa dışı para akışını kontrol etmede büyük bir başarı olarak nitelendiriyor. İddianamede sanıkların 2018 yılının başlarında Almanya ile Türkiye arasında finansal işlemler gerçekleştirilen bir para transfer sisteminin parçası olduğu belirtiliyor. Bu sistemin ödeme noktası olarak da Almanya'da mücevher dükkanları veya diğer ofis ve iş yeri mekanlarının kullanıldığı belirtiliyor. Almanya'daki firmalardan birisi Karasu GmbH. Dipnot: Alman Ticaret Sicil Bilgileri. Bu şirkette Hasan Kaplan 2015 yılına kadar müdür olarak gözüküyor. Ancak sonrasında Mehmet Güzel müdür oluyor. İbrahim Güzel de 2011 yılından itibaren Karasu'nun şirketlerinde müdür olarak çalışıyor. Sisteme dahil olan şirketlerden diğeri ise Ekol GmbH. Dipnot: Alman Ticaret Sicil Bilgileri, Ekol GmbH. Sistemin Türkiye'deki şirketlerinden birisi ise Yalçın ve Mustafa Karasu'nun kurucusu olduğu Karasu Allianz. Dipnot: Karasu Allianz Ticaret Sicili Gazetesi 2004. Sistemin Türkiye'deki ayağında başlangıçta bu döviz bürosu kullanılıyor. Faaliyetlerini gizlemek için gizliliğe çok önem veriyorlar. Hatta öyle ki para yatırma ve çekme işlemleri sırasında kodlar kullanıyorlar. Para transferi sırasında avro birimi yerine gram birimi veya birim belirtilmeden ondalık sayılar ile kodluyorlar. Aksiyon ve ajan filmlerindeki gibi bir hikaye ama gerçek. Sanıkların kullandığı cep telefonlarında saklanan iletişim kişileri gerçek isimleri yerine akronimler ve kısaltmalar kullanılarak kaydediliyor. Mücevher dükkanındaki ödeme noktasında orada yapılan yatırma ve çekmeleri el yazısıyla belgeleyen bir not defteri tutuluyor. Güncel yatırma ve çekme işlemlerini içeren çeşitli Excel tabloları da bulunuyor. Ancak bu pozisyonlar sürekli olarak kaydedilmiyor. Düzenli olarak siliniyor. Ayrıca takip edilen Hasan Kaplan, Türkiye'deki yatırma ve çekme işlemlerini düzenli olarak sanık Yalçın Karasu'ya telex yoluyla bildiriyor. Hasan Kaplan aynı zamanda Türkiye'ye gelip Sercan Dönmez ve Mustafa Karasu'dan Almanya'da şirket kurabilmek için vekalet alıyor ve sonrasında Ekol GmbH adlı şirket kuruluyor. Dipnot: Vekaletname 17.05.2013 İstanbul 27. Noterliği. İddianameye göre sistem şu şekilde başlamış. Sanıklar çarşıdaki ailesi aracılığıyla bir döviz bürosunda işlem yaptırıyor ve orada bir hesap açtırıyor. Sonrasında bakıyorlar ki döviz bürosu aracılığıyla Almanya'dan Türkiye'ye hızlı ve uygun fiyatlı para transferine büyük bir talep olduğunu görüyorlar. Hatta deneme amaçlı birkaç transfer de gerçekleştiriyorlar. Aslında sistemi anlamaya çalışıyorlar ve sonra sistemin nasıl işlediğiyle ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Sonrasında bu sisteme dahil olmaya karar veriyorlar. Düşünüp taşınıyorlar, bu işi yapmaları için gerekli olan finansı hazırlamaya karar veriyorlar. Birlikte nakit para elde etme ve gerekli likidite rezervlerini oluşturma yollarını arıyorlar. Yalçın Karasu bu konuda sıkıntı çekmiyor. Almanya'daki işlemler için gereken likiditeyi öncelikle kendi varlığından sağlıyor. Türkiye'deki işleri de abisi Mustafa Karasu, Ahmet Güzel, Sercan Dönmez üzerinden organize ediyor. Mustafa Kaplan sisteme ortak olarak dahil olmak istiyor ve Türkiye'de bir milli mülk satıyor ve satıştan elde ettiği geliri de İstanbul'daki döviz bürosundaki hesabına yatırıyor. Böylece Türkiye'deki gereken likiditeye katkı sağlıyor. Hasan Kaplan ve Mehmet Güzel büyük müşterilere daha sonraki dönemde Türkiye'ye 7 haneli miktarları sistem aracılığıyla transfer eden müşterilere irtibat sağlıyor. Özellikle mücevher dükkanı veya aynı mekanlarda bulunan şirketler aracılığıyla Almanya'da para yatırma ve çekme işlemleri için kullanılıyor. Ancak şirketin işleyişi aslında Yalçın Karasu tarafından yönetiliyor. İşletme ile ilgili tüm önemli kararları Yalçın Karasu alıyor. 15. ayrımın sonu. Sayfa 158.